Ayrım 11.
Leyla onun cenaze töreninden sonra yalının bahçesinde önce dedesinin, sonra da anneannesinin altında oturduğu manolya ağacının altına geldi ve bir anda boşanarak o kadar çok ağladı ki sanki bir daha ağlamaya gözyaşı ve gücü kalmadı. Bütün gözyaşını o gün dökmüştü. Ömür boyu ağlamaya bedel bir çılgınlıkla içi sökülür gibi haykırıyor, manolyanın alt dallarındaki yaprakları koparıyor, çiçek tarhlarını bozuyor, yaseminleri yerinden söküyor, ayak altında dolaşan kedileri tekmeliyordu. Yapayalnız kalmıştım. Bu kriz ilk ve son oldu. Çocukluğundan beri soğukkanlı bir kız olarak tanınan Leyla, ömrü boyunca bir daha hiç ağlamayacaktı. Kaybolan ailesinin, paşa dedesinin, anneannesinin ve annesinin yasını bir tek kez açığa vurmuştu ve bu ömür boyu tutulacak bir yasa bedeli olmuştu. İngiliz teğmen Robert Whittaker ise aklına bile gelmiyordu. Onunla ilgili merakı yıllar sonra Geoffrey'nin getirdiği, üstünde kan lekeleri kurumuş deri çantanın içindeki defteri okumaya karar vermesiyle başlamıştı. Artık duygusal olarak sarsılmayacağını düşünüyordu. Defteri okudukça yabancı birinin hayatını izlediği duygusuna kapılıyordu. Gönlükteki adamı hiç tanımıyor, onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Çünkü paşa ailesinde bir tabuydu bu, hiç konuşulmazdı. Her ailenin sırları vardır ama sanki yalı aileleri daha gizemli, daha içe kapanık ve sır verir sır vermez cinslendi. Günlüğe göre genç İngiliz, Leyla'nın annesine fena halde aşık olmuş ve günlük sayfalarına yansıyan korkunç bir tutku sonunda çılgınlıklar yapmaya başlamıştı. Yağmurlu bir gece gizlice yalının bahçesine girmek ve handanla delicesine sevişmek de vardı işin içinde. Leyla bunu okuduğunda inanamamıştı. İstanbul işgal altındayken İngiliz kuvvetlerine mensup bir teğmen nasıl olur da bir Osmanlı paşasının bahçesine girmeyi göze alabilirdi? Ya annesi? O nasıl böyle bir tehlikeye atılabilmişti? Anlaşılan kendisini hiç hissedemediği türden büyük bir aşk söz konusuydu. Ölümü, hatta daha önemlisi aşağılanmayı göze alacak kadar büyük bir aşk. Handa'nın teğmenden hamile kaldığının anlaşılması üzerine evde kıyametler kopmuştu. Zaten milli duygular içinde önüne çıkan her İngiliz'den nefret eden dayısı İzzet Kemal, bu ırz düşmanını gördüğü yerde vuracağını söyleyip dolaşıyordu evde. Paşa dede küplere biniyordu. Bu nasıl bir rezaletti böyle? İşgal kuvvetleri Türkleri her fırsatta aşağılıyor, boğazdan geçen vapurların bile İngiliz hücum botlarını selamlamasını şart koşuyor, İstanbul'un gözde kulübü Circle Dorient'a giden Türk asilzadelerini kapılardan kovuyorlardı. Hiç kimse İngilizlerin 16 Mart günü karakola ateş açarak öldürdüğü Türk askerlerini ve meclisi mebusanı basarak mebusları tutuklamalarını unutmamıştı. Paşa da diğer Türkler gibi talik yazıyla yazılmış "Bu da geçer yahu" levhasına bakarak yağ sabır çekiyor ve bu zilletten kurtulacakları günü bekliyordu. Bu durumda nasıl olurdu da kızı Handan bir İngiliz subayının çocuğunu doğururdu? Aklı almıyordu bunu. Her şeyin anlaşılmasından sonra Handan küçük eve kapanmış ve ölüm sessizliği çökmüş, yas tutan evde bir vebalı gibi yaşamaya başlamıştı. Kimse kendisiyle konuşmuyor, hizmetçiler bile bu şerefsiz kızın yüzüne bakmıyordu. Paşa dede yarım meczup gibi olmuş, "İnanmıyorum hanım, buna inanamıyorum. Aklım almıyor" diyerek bütün gün salonda bir o başa bir bu başa yürüyüp duruyordu. Bugünlerde teğmen defterine "ölümü bile göze almıştım" diye yazıyordu. Çünkü onsuz yaşayamıyor, nefes alamıyordum. Bu durumda iki yol kalıyordu bana. Ya intihar edip bu azaptan kurtulacak ya da Handan'a kavuşmak için her türlü aşağılanmayı kabul edecektim. İkinci yolu seçtim. Leyla bu aşkı anlayamıyor ama için için Robert adlı genç teğmeni acıdığını hissediyordu. Teğmen şehirdeki İngiliz güçlerinin ve en yakın arkadaşı istihbarat yüzbaşısı Bennett'in kendisine bu çılgınlıktan vazgeçirmek için yaptıkları baskıları ve kendisinin bunlara direnmesini de anlatıyor defterde. Kolay olmamıştı doğrusu. Leyla annesini bu günlük sayesinde tanımaya çalışıyor ama son derece aşık bir erkeğin satırlarındaki zarif güzel kadını gözünün önüne getiremiyordu bir türlü. Paşa, kızı da olsa bir İngiliz'den çocuk peyda eden bir kadının evinde oturmasına tahammül edememiş, bahçenin dibindeki müştemilata taşınmasını istemişti. Tek katlı, geniş, aydınlık bir evdi bu. Duvarları beyaza boyanmıştı. Leyla bu evde doğmuştu işte. Ama doğum bölümü günlükte yer almıyordu. Robert daha önce öldürüldüğü için bu derece aşık olduğu kadının kendi çocuğunu doğururken öldüğünü görmemiş, deftere de geçirmemişti. Leyla günlüğü okuduğu sırada kendi doğumunun aile için ne büyük bir utanç kaynağı olduğunu anlayabiliyordu. Paşa ailesi uzun süre kimsenin yüzüne bakamamış, İstanbul'a yayılan dedikodulardan başını alamamış olmalıydı. Dayısı İzzet Kemal, Robert'i öldürdükten sonra işgal kuvvetlerince hazırlanan bir pusuya düşürülmüş ve öldürülmüştü. Bu felaketler ve ölümler hemen bütün Boğaziçi yalıları gibi Bosnalılar yalısında uğursuz olduğu söylentilerin çıkmasına neden olmuştu. Yalılar insanlara mutluluk getirmiyordu. Kimi servetini yitiriyor, kimi intihar ediyor, kimi de genç yaştaki kızı ölünce evin her köşesini baştan başa siyah satenle kaplayan adam gibi kendisini diri diri gömüyordu. Belki de bu tip söylentiler Boğaziçi yalıların akla ziyan güzelliğini görüp de kendileri için böyle bir evin hayalini bile kuramayan insanlara ilaç gibi geliyor, gıpta ile haset arasında gidip gelen yüreklerini rahatlatıyordu. Öyle ya, kendileri o yıllarda oturamıyorlardı ama hiç olmazsa başlarına böyle felaketler de gelmiyordu. İşin tuhafı, yalı sakinlerinin de bu acıklı hikayeleri tekrarlayıp durmaları, durmadan birbirlerine anlatmalarıydı. Mesela siyah yalının hikayesi yalılarda yıllar boyunca anlatılmış, uzun ve mahmur öğle sonlarında bir yandan kanaviçe işleyen, bir yandan da sohbet eden kadınların zaten ağlamaya hazır gözlerini nemlendirmişti. Kızının ölümüne dayanamayan yalı sahibinin önce yalıyı olduğu gibi siyaha boyattığı anlatılıyordu. Boğazın mavi sularından vapurlarla, sandallarla gelip geçenler artık o güzelim kiremit rengi yalının yerine siyah bir ahşap bina görür olmuştu. Bacaları, kiremitleri, pencere pervazları, her yer kapkaraydı. Evin içinde de siyah satenle kaplanmamış bir küçük nokta bile kalmamıştı. Bahçedeki manolya ağaçlarını kesmiş, yasemin, taflan, şebboy ne bulduysa söküp atmıştı. Kendisi siyahlar giyen adamcağız kalan ömrünü siyah yalıdan hiç çıkmadan tamamlamıştı. Bosnalılar yalısında da onca kudret, depdebe ve zenginlikten sonra art arda gelen felaketler olsa olsa büyük bir uğursuzluğu işaret ediyordu. Sonunda o koca yalıda bir anneanne ile gayrimeşru bir kız torununun kalması ve bir süre sonra yoksulluk yüzünden yalının da ellerinden çıkması başka nasıl açıklanabilirdi ki? Leyla defterin son sayfasında Geoffrey'nin sözünü ettiği, kendisine hitaben yazılmış ve yarım kalmış bir mektup gördü. Mektup, sevgili çocuğum diye başlıyordu. Oğlum ya da kızım değil. Çünkü İngiliz teğmen Robert Whittaker doğacak çocuğun kız mı erkek mi olacağını bilmiyordu. Hiçbir zamanda öğrenemeyecekti. Sevgili çocuğum, senin yaklaşık olarak 6 ay sonra şereflendireceğin, dünyamızda bir akşam gün batımında Bosphorus'un kıyısında otururken sana bu mektubu yazmak geldi içimden. Burası, Boğaz'ın Karadeniz'e yakın bölümünde eski bir Rum semti olan Terapia'daki Pandeli Gazinosu. Şu anda batan güneşin kızıllaştırdığı sulara bakıyorum. Masalarda Türk, Rum, Ermeni, İngiliz, Fransız ve Yahudiler oturuyor. Birçok dilden konuşuyor insanlar. Biraz sonra arkadaşım Yüzbaşı Bennett gelecek ve annenden söz ederek bu ilginç ülkenin ilginç bir akşamını yaşayacağız. Senin kız mı oğlan mı olacağını bile bilmiyorum ve büyük bir ihtimalle sana Whittaker soyadını bile veremeyeceğim. Ama yine de seni şimdiden çok sevdiğimi ve yüzünü görmeyi çok istediğimi bilmen gerekiyor. Ama sadece senin değil, annenin yüzünü görüp göremeyeceğim bile kuşkulu. Çünkü hayatta her şeyi uğruna feda edecek kadar sevdiğim, delice aşık olduğum andanla aramızda ayrı dinler, ayrı milliyetler ve harp var. Bu durum birbirimizi sevmemizi yasaklamaya yetmedi ama sosyal olarak bir araya gelmemizi engelledi. Bu yüzden belki de sana benden söz etmeyecekler bile. Baban olduğumu söylemeyecekler. Ve böylece seni Hristiyan bir işgal subayının gayrimeşru çocuğu olma ayıbından kurtarmayı deneyecekler. Ama ben bir gün bu mektubun senin eline geçeceğini de biliyorum. Beni affedeceğini de. Çünkü pek yaşlı sayılmasam da insan kalbini tanıyacak kadar değişik olaylar geçti başımdan. Eğer dünyanın en güzel kadını olan annene benzeyen bir kız olursan sana Io adını vermek isterdim. Şu anda Bosphorus'un sularına bakıyorum ve buraya adını veren tanrıça Io'yu düşünüyorum. Southampton'da okuduğum yatılı okulda Yunan mitolojisinden bana öyle bir ödev hazırlamak düşmüştü ve ben bir gün Bosphorus'u göreceğimi aklıma bile getirmeden Zeus'un sevgilisi Io'nun hikayesini yazmıştım. Io, Zeus'un karısı Hera'nın çok kıskandığı için inek kılığına soktuğu genç kız. İonya'dan buralara kadar gelen ve canını kurtarmak için yüzerek geçtiği sulara Bosphorus adının konmasına neden olan tanrıça. Sana neden bu ismi vermek isterdim biliyor musun? Mektup burada kesiliyordu. O sırada arkadaş yüzbaşı Bennet gelmiş olmalıydı. Defterin o sayfasında 24 Eylül 1922 tarihi vardı. Leyla babasının dayısı tarafından bu tarihte öldürülmüş olduğunu hatırladı. Demek ki bu mektubu yazdıktan birkaç saat sonra can vermişti. Bu genç adam herhalde buralara gelirken İngiltere'ye bir tabut içine geri gideceğini düşünmüyordu. Sevmiş miydi bu ülkeyi? Leyla bunu hatıra defterinden anlayamıyordu. Bir yerinde şu gözlemler yazılıydı. İnsanları zihni ve bedeni yeteneklerini geliştirmek için sıkı bir eğitimden geçmemiş ve duygularını denetlemeye öğrenememiş ama yine de nasıl diyeyim garip bir çekiciliği var buraların. Boğaziçi, dünyanın en güzel köşesi olmak bir yana, belki de Handa'nın etkisiyle ayrılınamayacak bir mekan gibi geliyor artık bana. Bennet de burayı çok seviyor. İlkeler mi? Belki biraz. Ama buna karşılık ülkelerine tuhaf bir bağlılıkları ve çok gelişmiş bir ahlak duyguları var. Aile bağları da inanılamayacak düzeyde. Sessiz, yumuşak başlı, içe dönük insanlar. Padişah ise yabancı sefirlerin elinde oyuncak olmuş bir karga gibi. Leyla defterdeki anıları okudukça bu genç teğmeni çok merak ediyordu. Nasıl biri olduğunu, konuşmasını, yürüyüşünü, gülüşünü. Hatta bir ara bu konuda o kadar büyük bir istek duydu ki babasının anılarında adı geçen ve İngiltere'de yaşadığını öğrendiği eski istihbarat yüzbaşısı Bennet'e babası hakkında sorular soran bir mektup bile yazdı. Geoffrey'den Bennet'in hala sağ olduğunu öğrenmişti. Daha da önemlisi adam Bennet'in yazdığı bir kitabı hediye olarak getirmişti. Yüzbaşı İngiltere'de çok önemli bir filozoftu. Leyla Bennet'e yazdığı mektupta son akşamlarını ve araba içinde uğradıkları suikasti, babasının son anlarını ve ölmeden önce bir şey söyleyip söylemediğini sormuş ama bu mektuba cevap alamamıştı. Ya mektup eline geçmemişti ya da Bennet geçmişin bu acı hatıralarını deşmek istemiyordu. Defterde anlatılanlara göre Bennet çok güzel Türkçe konuşuyordu. İngiliz ordusu onu Türkçe ve istihbarat konularında eğitmişti. Bu sayede arkadaşı Teğmen Robert da yüksek Türk çevrelerine girebilmiş ve bu çevrelerde kısacık ama hayatını değiştirecek karşılaşmalardan birini yaşamıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Rus ihtilalinden sonra işgal altındaki İstanbul dünyanın en hassas noktalarından biriydi. Binlerce kişi bu merkezden geçiyordu. İşte imparatorluk ailesine mensup liberal düşünür Prens Sabahattin'in evinde bu insanların en güçlülerinden biriyle mistik Gürciyev ve arkadaşı Uspensky ile tanışmışlardı. Babası o geceyi büyük bir heyecanla anlatıyordu. Öldürülmeseydi belki de yaşamını bu büyük mistiğin öğretilerine göre düzenleyecek, onun müridi olacaktı. Yüzbaşı Bennet de yıllar sonra yazdığı kitabında bu tanışmaya değinmişti. Doğu ve Batı'nın derinlemesine harmanlandığı, kişinin ortamın Asya'ya mı, Avrupa'ya mı özgü olduğunu ayırt edemediği çok az yer vardır. Bu kaynaşmanın hiçbir zaman son Osmanlı Sultanlığı'nın yeğeni ve aynı zamanda Hristiyan ve İslam geleneğinin derin bir öğrencisi olan Prens Sabahattin'in Kuruçeşme'deki evinde olduğu kadar gerçekleştiğine tanık olmadım. Gürciyev'le ilk defa 1920 yılının sonbaharında orada tanıştım ve hiçbir ortam bunun için bu kadar uygun olamazdı. Gürciyev'de sadece Doğu ve Batı birleşmez, aralarındaki farklarda ırk ve dinsel ilke ayrımı gözetmeyen global bir bakışla yok edilir. Bu benim ilk ve en güçlü izlenimlerimden biri olarak kalmıştır. Leyla bu kitapta babasıyla ilgili bir bilgi bulabilmeyi umuyordu ama yoktu. Kitaptaki biyografiden öğrendiğine göre Yüzbaşı Bennet İngiltere'ye döndükten sonra 1924 yılında Batı ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerini düzenleyen Londra Konferansı'na çevirmenlik yapmış, daha sonra bu kariyeri bırakarak kendisini tamamen ruhsal dünyaya adamıştı. Çünkü Maslak yolunda arabasına vurulduktan sonra Fransız hastanesinde bilincini kaybetmiş bir halde kafasından ameliyat edilirken bir insanın bedeniyle ruhunun iki ayrı boyutta var olabildiğini anlamıştı. Bu deneyim onun hayatını değiştirmişti. Şimdi dünyanın en ünlü mistiklerinden biri sayılıyordu. Sayısız kitap yayınlamıştı. Leyla, demek ki bu değişikliğe sebep olan şey dayım İzzet Kemal'in kurşun diye düşündü. Hayat ne garipti. 13. Üst üste binmiş gibi görünen apartmanlar arasında bunalan Leyla Hanım, bir yandan mutsuzluk ve çaresizlik içinde kıvranırken, bir yandan da hayatın bu ileri yaşında önüne çıkardığı tuhaf gençleri tanımaya çalışıyordu. Yalnız geçen ömrünün sarsılmaz ilkelerini bu evde uygulaması zordu çünkü tanımadığı insanlar arasındaydı. İlk hafta bu gergin ortamda ve gençlerin huysuzlukları arasında geçti. Aslında müzisyen oğlanların duruma pek aldırdıkları yoktu. Zaten o evde yaşamıyor, akşamdan akşam müzik çalışmaya ve yemek yemeye geliyorlardı. Ama Roxy tam bir baş belasıydı. İlk tanışmalarındaki kadar sert olmasa da sanki büyük hanım ömründeki bütün aksiliklerin ve uğradığı bütün haksızlıkların simgesiymiş gibi onu durmadan iğneliyor, her haliyle gitmesini, evi terk etmesini ima ediyordu. Büyük hanım çok sabretmişti ama Piri için yorgan yakan ailesinin meşhur inadına sahipti. Ayrıca onuruna düşkün bir insandı. Bu duruma daha fazla katlanmasının mümkün olmadığını anlamıştı. Bu arada gençlerin müthiş bir para sıkıntısı içinde oldukları ortaya çıkmıştı. Evdeki eski buzdolabı bomboştu. Bazen yarım bir soğan, kurumuş küçük bir parça beyaz peynir ve buruşuk bir biberden başka bir şey olmuyordu. Akşamdan akşama makarna haşlayıp yiyorlar ve çok kötü besleniyorlardı. Aralarında geçen konuşmalardan parasızlık derdinin her gün biraz daha bellerini büktüğünü de anlayabiliyordu büyük hanım. Yine kulağına çalınan konuşmalardan Yusuf'un gazeteden çok az bir maaş aldığını, müzik grubunun ise iş bulamadığını anlamıştı. Çocukların üstleri başları dökülüyor, evi pislik götürüyordu. Alafranga tuvaletin kapağı kopup kim bilir nerelere gitmiş, taşı kahverengiye kesmişti. Musluklar açıldığı zaman sinir bozucu bir flüt sesi gibi tek notada ötüyor, gece boyunca vınlıyordu. Kısacası büyük hanım yoksullukla, pislikle, düşmanlıkla çevriliydi bu evde. Yusuf'un bu duruma aşırı derecede üzüldüğünü görüyor ve onu da kurtarmak için bir an önce gitmek istiyordu. Bütün bu olumsuzluklara ek olarak hayatındaki en önemli unsurlardan birinin eksikliğini de hissediyordu. 80 yıla yaklaşan ömründe ilk kez su kıyısında değildi. Suyun her biçimine alışıktı o ve bunlar yaşamının doğal parçasıydı. Su, yalnız boğazın her an renk değiştiren akıntıları değildi. Bazen gece boyunca yağan yağmurdu, bazen manolya yapraklarının üstünde biriken damlalardı, bazen sabah çiğiydi. Geçen şilepleri dev birer hayalete çeviren sisti. Gümüş rengi bir buluttu, şebnemdi, kırağıydı, su buharıydı, kardı. Bazen de o eski yalıda bol bol akıtılan gözyaşıydı. Leyla kar yağdığı zaman boğazın cam göbeğine dönen akıntılarını çok sever, camın buharını eliyle silerek saatlerce dışarıyı seyrederdi. Kıyıya çekilmiş balıkçı kayıkların üzerinde kar biriktiğini görmek, bazen aşırı güzellikten duyulan tuhaf bir huzursuzluğa kapılmasına neden oluyordu. Tuhaf bir aydınlıkla parlayan kış günlerindeki cam göbeği deniz, soluk kırmızı bir kayığın üzerindeki kar birikintisi, dalları beyaza kesmiş ve gelin gibi süslenmiş çam ağaçları, bacalardan tüten ince siyah odun dumanları. Olağan dışı bir manzara resminin içine girmiş gibi heyecanlandırırdı onu. Bazen de bahçeye çıkar, bileklerine kadar kara gömülerek ağzını açar, havada süzülen kar tanelerinin serin tadını dilinin üstünde hissettiği zaman yüreğinde yükselen bir sevinç hissederdi. Böyle günlerde bahçe ters çevirip salladığın zaman içinde karlar yağan cam küredeki masal kenti gibi görünürdü. Şimdi bütün bunlar hayatından çıkıp gitmişti. Kendisini şehrin merkezindeki betonarme binalar arasında kapına kısılmış gibi hissediyordu. Bir akşam odasında oturur ve içinde bulunduğu duruma bir çare bulmaya çalışırken salonda para yüzünden bir kavga koptuğunu duydu. Anladığı kadarıyla aylardır kira ödememişlerdi. Ev sahibi çıkmaları için baskı yapıyordu. Hiçbir çareleri kalmamıştı. Roxy and Other Animals grubu iki festivalde çalmış, bir de yeraltı gece kulüplerinde birkaç program yapmıştı. Ama şu sıralarda ne iş bulabiliyorlar ne de para kazanabiliyorlardı. Roxy kendileri zaten zor geçinirken bir de yaşlı bir kadının başlarına bela ettiklerini söylüyordu. Odasında bu konuşmaları dinleyen büyük hanım derin bir düşünceye daldı. yanında getirdiği ve bir zamanlar dolu olan zihnet kutusuna sadece iki parça kalmıştı. Elmaslı bir broş ve anneannesinin elmas yüzüğü. Bunlar da elinden gittiği zaman hayatta hiçbir güvencesi ve deyim yerindeyse kefen parası bile kalmayacaktı. Bu durumda iki parçadan birini çocuklara vermek doğru olur muydu? Aklı pek bu işe yatmıyor ve vermemesini söylüyordu. Ama Yusuf'un Roxy karşısına düştüğü, evini geçindiremeyen erkek durumuna da çok üzülüyordu. Sonunda ne olursa olsun dedi ve yüzüğü alarak salona gitti. Konuşmaları hiç duymamıştı sanki. Yusuf dedi, senden bir ricam var. Yarın sabah Kapalı Çarşı'ya gidebilir misin? Yusuf şaşkınlıkla yüzüne baktı, gidebileceğini söyledi. Herkes susmuş büyük hanıma bakıyordu. İyi dedi. Orada Mihran Usta'nın oğlu Varujan var. Ona lütfen şunu götürüver. Sana değeri neyse verir. Masanın üstüne bir şey bıraktı ve odasına döndü. Şaşıran gençler masaya gidip baktıklarında harika bir elmas yüzük gördüler. Mücevher konusunda bir bilgileri olmamasına rağmen gördükleri yüzüğün değerli, eski ve çok kıymetli bir parça olduğunu sezebiliyorlardı. Yıllarca aile ziynetlerini satın alan Mihran Usta ölmüştü. Ama Leyla Hanım bu geleneğin devam edeceğini ve şimdi oğlu Varujan'ın da imdada koşacağına emindi. Evden ayrılırken elinde kalan son parçaları sakladığı işlemeli küçük ahşap kutuyu bavulun içine koymuştu. Bu yüzüğü satarak hem Yusuf'a borçlarını ödeyebilir hem de bir otele yerleşerek rahat etmeye çalışabilirdi. Dünyanın en rahatsız otelinin bile bu evden 1000 kat rahat olacağını biliyordu. Büyük hanımın yüzüğü masaya koyuşu ve ondan önemsiz bir şeymiş gibi söz etmesi Yusuf'u eski günlere götürmüştü. Büyük hanım ona bir Yasemin verdiği, meyve ikram ettiği, bayram harçlığı verdiği zamanlarda olduğu gibi bu sefer de müthiş bir zarafetle davranmış, çocuğun onurunu yaralamaya dikkat etmişti. Sanki geçerken masaya bir mendil bırakıvermişti. Roxy olan biteni şaşkınlıkla izliyordu. Ertesi gün Yusuf Kapalı Çarşı'ya Varujan Usta'ya gitti. Büyük hanımın selamını söyledi ve bir tomar parayla eve döndü. Ömründe bu kadar çok parayı bir arada görmemiş, elinde tutmamıştı. Bir mucizeydi bu kadın. Mucizenin etkisi akşam evde de görüldü. Yusuf 20 milyar liradan fazla parayı verdiğinde büyük hanım teşekkür etti ve paranın yarısını ayırmasını istedi ondan. Yusuf 10 milyar lirayı ayırdı. Büyük hanım bu parayı yine büyük bir incelikle sıradan bir davranışmış ve bir tabak kiraz uzatırmış gibi Yusuf'a verdi. Bununla ihtiyaçlarınızı karşılayın diye verdi. İyi ama diye itiraz etmeye yeltendi Yusuf ama gönülsüz yapıyordu bu işi. Paraya çok ama çok ihtiyaçları vardı yoksa evden atılacaklardı. Leyla onu susturdu. Bu işe en çok Roxy şaşırmıştı. Yusuf'un getirdiği yaşlı kadının birdenbire kurtarıcı haline dönüşmesi... Hayattan ve insanlardan hiçbir iyilik beklemeyen Roxy'nin hayrete düşmesine ve belki de biraz utanmasına sebep olmuştu. 10 milyar liraya o kadar sevindi ki Roxy, büyük hanımın odasına gidip teşekkür etmek istedi ama kendisini çok zorlamasına rağmen yapamadı. Bu davranış gözüne bir çıkarcılık ve riyakarlık gibi görünüyordu. Bütün gece yaşlı kadın üzerine düşündü. Kendi ailesinin yaşlarına hiç benzemiyordu.